Ayrım 3. Güneşe dön yüzünü. Parantez içinde 40'lı yıllar. Babam dağ, taş ve nehirlerinde, Cumhuriyet'in adı böyle geçerdi evimizde, elinde inşa edilen memleketin çocukken hep böyle düşlemişim ülkemi. Sanki bekçileri o ve ben Anadolu'nun, biz sorumluyuz baba kız, korumakla Cumhuriyet'imi. Bu gözlerinin hali ne böyle diye sordu annesi. Soğan doğramışsın gibi kıpkırmızı. Ağladım dedi Emine. Niye? Yine dayak mı yedin oğlanlardan? Niye ağladığını bilemediği için küçümseyerek baktı çocuk annesine. Bugün 10 Kasım dedi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Biliyorum dedi annesi. Okulda tören vardı. Baş öğretmenimiz konuşma yaptı. Atamızı anlattı. Şiirler okuduk. Hepimiz ağladık. Öğretmenler bile ağladı. Sen hiç üzülmez, ağlamaz mısın Atatürk öldü diye anne? Aa, üzülmez olur muyum? Ben de çok ağlamıştım öldüğünde. O yıl hepimiz ağlamıştık. Her sene ağlanmaz ki. Ben bir her sene ağlayacağım dedi Emine. Annesine çok bilmiş bir bakış atıp odasına yürüdü. Odasının duvarlarında atanın resimleri asılıydı sıra sıra. Birinci resimde asker üniforması, ikinci resimde frak giymişti Atatürk. Üçüncüsünde küçük bir kızın saçlarını okşuyordu. En çok o resmi severdi Emine. Kendini o kızın yerinde hayal ederdi, gözlerini kapayarak. Okuldan getirdi kasım patıları, resimlerin kenarlarına sıkıştırdı. Her sabah Türküm, doğruyum, çalışkanım söylerken yaptığı gibi dimdik çakılıp süslediği resimlere baktı gururla. Sonra ağlamaktan kızarmış gözlerini ovuşturup dersine oturdu. Yemekte annesi babasına küçücük çocukların böyle salya sümük ağlatılması hoşuma gitmiyor dedi. 10 Kasımlarda kim daha çok ağlarsa o daha çok Türk oluyor sanki. Bir yanlışlık var bu işte. Biraz fazla abartılmıyor mu? Emine'nin babası yanıtlamadı hemen. Bir süre kaşığı elinde çorbasıyla oynadı durdu. Bir İstanbul konağında doğup büyüyen ve vatansız kalmanın ne demek olduğunu bilmeyen birine bazı kavramları anlatmak ne kadar zor diye düşündü. Rumeli'de sürülmüş topraklar, bağlar, bahçeler, her gece rüyası görülen evler, özlenen yakınlar bırakmış bir göçmen ailesinde yetişmekle yedi kuşaktan İstanbullu olmanın yanında az buz değildi. Bırak ağlasınlar çocuklar, bir zararı olmaz dedi. Milli bilinçleri gelişir, vatanlarına sahip çıkarlar. Sesini çıkarmadı kadın, kocasıyla kızına bağışlayan, sevecen gözlerle baktı. Bir genç devlet Filiz'di bu. Filiz de Emine ile babası bu filizi sulayıp yeşertmekle görevli bahçıvanlardı sanki. Emine bütün kış el ele gitti okula babasıyla. Her sabah okul yolunda babası iki şey belletti kızına. Bir çarpım tablosunu, bir de Cumhuriyet'in devrim ve ilkelerini. Çarpım tablosunu ancak 8'lere kadar ezberleyebildi çocuk. 8'lerde 9'ların içinden çıkamadı bir türlü. Ama devrimleri su gibi ezberledi. Atatürk'ün kendini bağışladığı güzellikler için minnet duygularıyla doldu küçük yüreği. Büyüdüğü zaman öğretmen olup öğrendiklerini başka çocuklara aktarmaya karar verdi o yıl. Her yaz olduğu gibi o yaz da İstanbul'da dedesinin adadaki köşküne gitmek için okulların kapanmasını beklediler. Yataklıda yerlere ayrıldı, valizleri yapıldı. İstanbul'dakilere gelip geliş tarihlerini bildiren mektuplar yollandı. Emine ile annesini trene bindirmek üzere istasyona götürdü babası. Yerinde duramayan, zıp zıp zıplayan kızını bir ara omuzlarından tuttu. Nedir bu heyecanın, neyin var diye sordu. Dedeme neler anlatacağımı düşünüyorum dedi çocuk. O kadar çok şey var ki baba. Neler anlatacaksın bakalım? Öğretmenimi, arkadaşlarımı, tutum haftasından ayva olduğumu, aşı olurken ağlamadığımı, tabii bir de Atatürk'ü. Kızının uzun örgülerini avucuna aldı babası. Trende sakın yaramazlık yapma dedi. Bozkır'dan geçerken iyi izle. Kocaman ayçiçekleri göreceksin tarlalarda. Seyret bak nasıl güneşe dönüyorlar yüzlerini. Telgraf direklerinin pencerelerinin önünden hızla ve ard arda akışlarını seyrederken hep dedesini anlatacağı şeyleri geçirdi aklından Emine. Uykusunda bile dedesiyle konuşup durdu. Sabah tren Pendik'e vardıktan sonra yerinde duramaz oldu artık. Bir türlü ulaşamıyordu Haydarpaşa'ya. Kıpırdanıp durma kızım dedi annesi. Sakin ol, bir de vapur yolculuğumuz var daha. Gözlerini sımsıkı yumdu çocuk. Çılgın bir özlemle ayaklarının altından çıtır çıtır kırılarak cam dallarını, kahverengiye dönüşmüş çam kozalaklarını düşündü. Dut ağaçlarının altında kırmızı lekelere belendi bu üstü başı. Dedesinin üzüm bağlarında yaz ve güneş kokan salkımları kucağına doldurdu. Badem ağaçlarına tırmandı. Dalın birine asılmış torbayı alıp yere atladı. Bir avuç ayıklanmış fındık, mis kokulu bir domates, 3 tane bilye çıkardı torbadan. Kendisini sevgiyle seyreden dedesinin kollarına atladı. Onun buruşuk yanaklarını öptü, öptü. Sonra el ele tutuştular dede torun ve konuşa konuşa incirli yollarda yürümeye başladılar. Her yeni gün böyle başlardı adada. Emine kendisi için ağaçlardan birinin dalına asılmış torbasını bulur, içinden o günün armağanını çıkarır. Parantez içinde armağan bahçeden koparılmış bir salkım üzüm, körpe bir salatalık ya da ballı bir şeftalidir çoğu zaman. Arkasından yürüyüş başlardı. 80'ini geçmiş ihtiyar adamla henüz 8'ini yeni varmış çocuğun dünyaları birleştiğinde Emine dedenin yaptıklarıyla başka bir aleme uçar, başka bir alemde yaşardı gün boyu. Gün yine dedenin koynunda biterdi her gece. Sabun kokulu çocuk beyaz entarili ihtiyarın yatağının ucuna oturur. Dede söyler o tekrarlarda anlamını bilmediği, dilinin dönmediği duaları. Ama olsun, tekrarladığı kelimeler tılsımlıdır. Hiçbir kötülük değmeyecektir ona artık sabaha kadar. Ve melekler neredeyse hep beyaz entarili, beyaz saçlı, yumuşak bakışlı, çok yaşlı dedeler olarak düşünerek tombul sarışın cinsiyetsiz melekleri yadırgayacaktır yaşamı boyunca. Vapurdan inip adaya adamını atar atmaz kırmızıya çalan toprak yolda nefes nefese koştu Emine. Bahçenin ağır demir kapısını zorlukla iterek açtı. Güllerin ortancaların arasında kurşun gibi hızlı ve sessiz geçti. Anneannesiyle anneannesinin ablası Kemeriye'nin hasır koltuklarına tembel kediler gibi serilmiş mırıl mırıl konuşuyorlardı. Taflanların arasına gizlenip onları gözledi sezdirmeden. İki orta yaşlı kadın uzun sarı saçlarını papatya suyuna batırmış taraklarla tararlarken çene çalıyorlardı karşılıklı. Anneannenin tarağı fil dişindendi. Geçmişte kalan günlerin parıltısını simgeleyen tarağına çok önem veriyordu sahibi. Tarağın sapına gümüşle adının baş harfleri işlenmişti. Bey babasının İtalya'dan sürgünden dönerken kızına getirdiği armağandı bu. İşi bitince konsolun sol gözüne özenle yerleştirecekti. Anneanne aralarında beyazlar olduğundan saçlarını önce tarağa batakıyor, bir tavus kuşunun kuyruğunu açması gibi denize doğru genişleterek yayıyor, sonra saçların ucundan biriken su damlacıklarını silkeleyerek aynı işlemi yeniden başlıyordu. Saçları sararıp parlıyordu kurudukça. Bir süre müthiş bir keyifle sürdürdü bu tarama işini anneanne. Saçlara çok gurur duyduğu bahçedeki bütün çocuk ağaçlar, zakkumlar, ortancalar gördü. Geçmişte kalmış gençliğinin çerkez güzelliğini kanıtlayan saçlar kurumaya yüz tutunca bir örgü olup çenesinin üzerinde, ensesinin üzerinde toplandı. Bir an önceki gençliğinden kıvraklığından eser kalmadı. Tadına doyamadığı anıların aranıp Emine'nin saçları epeyce ağarmış anneannesi oldu yeniden. Yine sarı saçlı ve orta yaşlı öteki kadın hizmetçisinden yakınmakta olduğundan saç kurutma işine gereken özeni gösteremiyordu. Her iki kardeş de yıllardır yaptıkları gibi hizmetçilerini çekiştiriyorlardı birbirlerine. Emine yüz ifadelerinden onların çok önemli bir şeyler konuştuklarını sandı. Anneannesiyle kız kardeşinin 15 yaşına gireli hep aynı konuları konuşup aynı işleri yaptıklarını bilmiyordu. Paşa babalarının o devir için gereksiz sayılan bir özenle sürdürdüğü eğitimlerinden evlenerek kurtulduklarından beri tarih kitaplarını hiç açmamışlar, kemanlarını da ancak tozunu silmek için almışlardı ellerini. Bir ömür boyu akşam olup da kocalarının koynuna kıvrılana dek birbirlerine reçel tarifleri vermişler, dizözlerini örmüşler ve gül bahçelerini andıran işler işlemişlerdi bohçalarına. Can sıkıcı konuları hiç konuşmamışlardı. Ne ölümden ne de ayıp olmasın diye aşktan söz etmişlerdi. Balkan ve dünya savaşları onların evlerinin dışında esen soğuk bir rüzgar kadar etkilemişti. Ancak yenilgilerin, çöküşün, acıların acıklı bir film seyreder gibi duygulanarak ahlayıp vahlayarak uzaktan seyretmişlerdi. Yine de yaşamlarındaki denge son savaştan sonra alt üst olmuştu. Öylesine alt üst olmuştu ki fil diş tarağı gibi hiç önemsemediği eşyalarını konsolun çekmecesine özenle saklıyordu artık anneanne. Bunları bir daha alamayız, kıymetini bilelim diyordu. Birden fırladı saklandığı taflanların arasından çocuk. Dedesinin orta kattaki çalışma odasına doğru koşmaya başladı. Gözlerini anneannesini kucaklamak için uzatmış kollarını ne de gülfidan dadının siyah yüzünde parıldayan inci dişlerini gördü. Tahta merdivenleri ikişer ikişer atlayarak uzun kış mevsiminin okul anılarını, yaşadığı, öğrendiği her şeyi en sevgili dostu Vesile paylaşmaya koştu. Aman Tanrım, inanılır gibi değildi. Emine'nin mi yanlış anlıyordu yoksa dede mi çıldırmıştı? Küçük torununun karşısında ilk kez çatıktı dedenin kaşları. İlk kez ters düşüyorlardı birbirlerine. Sağlam ilişkileri kocaman bir yara alıyordu. Kulaklarına inanamıyordu küçük. Atatürk sevmiyordu dede. Vatanlarını kurtaran, onlara cumhuriyet armağan eden, Emine için Tanrı'dan sonra gelen bu kahramanın adını duymak istemiyordu. Çaresiz bir hastalığa yakalandığını düşündü çocuk dedesinin. Yaşlı adamın korkunç yanılgısını düzeltmek için çırpındı, didindi, her yola başvurdu. Ne anneannesi, ne dayılar, ne teyzeler çözebiliyordu sorunu. Yaşlı dedeyi bağışlatmaya çalışıyorlardı Emine'ye. Anneanne karşısına oturtuyordu torununu. Bak yavrum diyordu. Deden çok yaşlı. Benim babam o. Osmanlıların devrinde doğdu, büyüdü. Sultanın meclisinde çalıştı. Benim dedem senin benim gibi düşünemez. Osmanlıdır deden. Anlamaya çalış. Çocukların yalın mantığıyla sonuna kadar sürdürdüğü kavgasına çocuk, Atatürk vatanımızı kurtardı dede diyordu. İmparatorluğu yıktı, yazımızı değiştirdi diye yanıtlıyordu dedesi. Fena mı etti? O kargacık burgacık yazılarını zaten kimseler öğrenemiyormuş dede. O yazı uymuyormuş bile bizim Türkçemize. Sonra o sultan var ya, o satmaya kalkmadı mı bizi? Pazarlık yapmadı mı tahtı için? Ya dede, sen bunların hiçbirini bilmiyorsun işte. Münakaşayı sürdüremeyecek kadar yaşlı ve yorgundu dede. Sen sev Atatürk'ünü, çağına ayak uydur. Beni kendi dünyamda, kendi renklerimle, kokularımla bırak çocuk dedi. Sonunda pes ederek. Emine güllerin, ortancaların arasında coşkuyla koştuğu yolda omuzları çökmüş, boynu bükük, ters yöne yürüdü. Uzaklaştı dedesinden. Bahçenin en kuytu köşesinde çam ağacının altına oturdu. Ömrünün ilk çelişkisini, ilk düş kırıklığını yaşamak için. Trenle geçerken bozkırda gördüğü aç çiçekleri gibi güneşe döndü yüzünü. Ankara'daki küçük evini, okul arkadaşlarını ve en çok da babasını özledi.